Ayrım 27, Bilge Kadın, Christian Jacques, sayfa 323, 53. bölüm. Mehi ve Serkiyeta Per Ramesu'da Büyük Ramses'in deltada kurduğu turkuaz kentte düş kırıklığına uğramadılar. Suriye ve Filistin'deki karışık bölgelerin yakınındaki başkentte kargaşa baş gösterdiğinde hızla müdahale edebilecek güçlü garnizonlar vardı. Merhum Firavun, ülkenin kuzeydoğu kanadının yüzyıllardan beri Mısır'ın hazinelerine ele geçirmenin düşünü gören Asya halklarına uygun bir istila yolu açtığının farkına varmıştı. Güneş evlerin cephelerini süsleyen cilalı mavi kiremitleri parlatıyor, zeytin, nar, incir ve elma ağaçlarının boy gösterdiği bahçelerin ortasında dikilen Firavun'un sarayı da görenleri büyülüyordu. Per Ramesu'da yaşamak ne keyif diyordu yaygın bir halk türküsü. Küçükler orada büyük görünür. Akasya ve firavun incirleri gölgelerini yayar, rüzgar yumuşacıktır, kuşlar da gölcüklerin çevresinde oynar. Nil'in iki kolunun, Ra'nın suları ile Avaris'in sularının yıkadığı başkentte Amon'a, Set'e, yeşertici Buto'ya ve Suriye tanrıçası Astarte'ye adanmış dört tapınak ve askerlerin yerleştirildiği dört kışla vardı. Nehir yoluyla getirilen malların korunduğu geniş depoların dışında çevrede yönetimin görkemli yapıları görünüyordu. Yüksek rütbeli bir subay Teb'in batı yakası baş yöneticisine Firavun'un sürekli olarak savaşmak zorunda olduğu karanlıklarla ve düşmanlarla üzeri süslenmiş görkemli bir merdivenle çıkılan kraliyet kabul salonuna götürdü. Mehi çiçekli bahçeler ve içinde parlak renkli balıkların yüzdüğü, üzerinden kuşların uçtuğu göl resimlerine hayranlıkla baktı bir an. Sonra da gözlerini Mısır'ın efendisine çevirdi. Başı çıplak, yüzü derin çizgilerle kaplı mernep taht çevresine güç ve ciddiyet saçıyordu. İzin verin taç giymenizin birinci yılını kutlayıp size iktidarda uzun yıllar dileyeyim Haşmet Mab. Buna tanrılar karar verecek Mehi. Beni ziyarete gelerek niyetimi tahmin etmiş oldun. Ben de Per Ramesu'ya gelmeni ve Teb'deki durumu anlatmanı isteyecektim. Teb'deki durum harika Haşmet Mehab. Refah sürüyor. Kullarınız size sadakatle hizmet ediyorlar.
Ordu.
Orduya verdiğim özel önemi biliyorsunuz Haşmet Mehab. Askerler iyi eğitiliyor. Malzemelerinin durumu da çok iyi. Subayların hepsi yetenekli. Bölgenin güvenliği emin ellerde.
Nakliye filosu.
Emir verilir verilmez demir almaya hazır.
Aslarına güveniyor musun?
Benim gibi onlar da ülkemizin büyüklüğüne ve savunmasına sadık iyi birer meslek adamı.
Tebe döner dönmez talimleri daha da sıklaştıracaksın. Piyade ve arabalar acil durumlarda müdahaleye hazır olacak.
Bundan bir çatışmanın yaklaşmakta olduğu anlamını mı çıkarmam gerek Haşmet Mehab?
Sınırlarımızda karışıklık çıkarsa bastırmak zorundayız.
Mezar katibinin mesajını size iletebilir miyim Haşmet Mehab?
Merneftaş şaşırmış göründü. Bu alışılmadık bir yöntem.
Mehi'nin uzattığı papirüsü aldı, mührü kırdı, açarak okumaya koyuldu. Kenhir Hakikat Meydanı'na yaptıkların için sana teşekkür ediyor. Bu belgeye el sürmeden bana verdiğin için mutlak sadakatinden emin olduğunu belirtiyor. Belgeyi kim olursa olsun biri açmış olsaydı, yazıcısının kullandığı özel mürekkep yüzünden hieroglifler havayla temas ettiklerinde yeşile dönüşecekti. Merkez kışlasında rütbedaşlarınla görüş, öbür günde savaş divanında hazır bulun.
General hükümdarının karşısında eğildi, sırtı buz gibi terden sırılsıklan, arkasını dönüp salondan çıktı.
Şölen parlak yemekler nefisti. Güçlü çenesi sayesinde biri savaş arabalarından, öteki piyadeden, iki generalin dostluğunu kazandı Mehi. Serketa'ya gelince cilveleriyle silahhanenin müdürünü tavlamış, çocukça isteklerini yerine getirmesini sağlamıştı. Karı koca ilk kez Per Ramesu'nun yüksek sosyetesiyle yan yana gelmelerine, başkentin asker ve sivil yöneticileriyle tanışmalarına imkan veren bu görkemli davetin zevkini çıkarmaya çalışıyordu.
Şölenin sonunda hizmetkarların getirdiği kireç taşı tasların içindeki kokulu sularda ellerini yıkadı konuklar. Sonra da nefis kokuların geceyi daha da yumuşattığı bahçelerde gezinmeye koyuldular. 20 yaşlarında yakışıklı ve gururlu genç bir adam karı kocaya yaklaştı. "Adım Amenmes," dedi. "Siz de General Mehis'iniz değil mi? Hizmetinizdeyim. Size eşim Serketa'yı tanıtayım."
"Bana hizmet etmeniz gerekmez dostum. Ben sadece sevgili firavunumuzun veliahtı Seti'nin oğluyum. Bana Teb'de harika şeyler yaptığınızı anlattılar. Ben Teb'de doğdum. Yüreğim hala orada. Elimden geleni yapıyorum."
"Ordularınız dostlarınızın söylediği gibi gerçekten de güneyin en iyi silahlanmış, en güçlü askerlerinden mi kurulu?"
"Bir eksikleri olmaması için çalışıyorum."
"Tebe dönebilmeyi öyle çok isterdim ki. Burada hava gereğinden fazla ciddi, ağır. Sınırlarımızın güvenliği, cephane, kışlalar ne sıkıcı."
"Bir çatışmadan mı çekiniyorsunuz?" diye sordu Serkiyata en masum haliyle.
"Subaylar durmaksızın başkent ile Kuzeydoğu'nun güvenliğinden sorumlu garnizonlar arasında gidip geliyor. Babamın bütün bu hareketliliğin nedenini ne kadar sorarsam sorayım, beni bir işsiz güçsüz, devlet işleriyle ilgilenmeyecek bir genç olarak gördüğünden hiçbir cevap alamıyorum."
"Babanızın yanıldığından eminim," diye fısıldadı Serkiyata.
"Tabii yanılıyor, onu tanımıyorsunuz siz. Seti adını boşuna almadı. Karanlık bir yüzü var. İstedikleri hemen yerine getirilmezse çok öfkeleniyor. Perramessu'da boğulacak gibi oluyorum."
"Atlardan hoşlanır mısınız?" diye sordu beyim.
"En büyük zevkim dört nala dolaşmaktır. Öyleyse izin verin sizi Tebe davet edeyim. Orada hızına erişilmez bir aygır göstereyim."
"Ne kadar harika bir fikir Mehi. Sonunda gelecek ilginç olmaya başladı. Gelin sizi bazı dostlarla tanıştırayım."
General ve karısı genç Amenmes'in arkadaşlarıyla, çoğu büyük Ramses'e sadakatle hizmet etmiş yüksek memurlar ile soyluların çocuklarıyla tanıştı. Serkiyata çekiciliğini gösterdi, Mehi de nedenli yetenekli olduğunu anlatmak için yöneticiliğinden söz etti. Şölen sona erdiğinde yeni tanıştığı dostlara hayran kalmıştı Amenmes. Mehi ve karısı Perramessu'yu ziyarete gelen bölge yöneticilerine ayrılmış geniş bir dairede kalıyordu. Serkiyata yatağın üzerine uzandı.
"Bitkinim ama inanılmaz bir gündü. Firavunu gördük. Başkentin yüksek sosyetesine bir de girdik."
"Hemen sevince kapılmayalım. Seçkinlerin iki yüzlülüğü karşısında tedbirli olalım. Üstelik daha gün bitmedi."
Serkiyata meraklanmıştı. "Aklında ne var?"
"Bir konuk bekliyorum."
Mehi'nin muhbiri olan ve Perramessu'da görevli yüksek rütbeli bir subay kapıyı vurdu.
"Seni izleyen oldu mu?"
"Çok dikkatli davrandım. Dönerken de bahçeden geçeceğim."
"Gerçekten de savaş tehlikesi var mı?"
"Söylemesi mümkün değil. Evet, başkentteki birlikler alarmda. Sınırlardaki garnizonlar da takviye edildi. Ama iktidarın ilk yıllarında yapılan geleneksel gövde gösterisi de olabilir. Merneptah belki de muhtemel asilere Ramses kadar acımasız olacağını, Suriye ve Filistin'de hiçbir kargaşaya göz yummayacağını göstermek istiyor olabilir. Bana kalırsa öyle tehlikeli bir durum yok. Eğer durum ciddileşirse hiç olmazsa hazırlıksız yakalanmayacağız."
"Yani Merneptah iktidarını sağlamlaştırıyor."
"Hem de karşı konulmaz bir biçimde. Onu güçsüz sananlar yanıldıklarını çabuk anladı."
"Ne de olsa 66 yaşında diye hatırlattı Serkiyata. Saray ondan sonra tahta kimin geçeceğiyle ilgili söylentilerle çalkalanıyor olmalı." "Oğlu Seti'yi resmen halifi seçerek bu söylentilere bir son vermek istedi Merneptah. Seti 46 yaşında, olgun, tecrübeli, yönetmeyi bilen bir adam ama sertliğiyle tanınıyor.
Sözü edilecek bir muhalefet falan."
"Merneptah'a karşı hepsi temizlendi. Seti'ye karşı işte burada durum farklı. Aynı zamanda da beklenmedik bir şey. Başlıca rakibi öz oğlu Amenmes, babasından nefret ediyor."
"Neden?"
Amenmes'in annesinin ölümünden sonra Seti çok güzel, güzel olduğu kadar da akıllı bir kadınla Tausert'le evlendi. Oğlu da ihanet olarak gördüğü bu hareketi asla bağışlamadı. Üstelik hiçbir işe yaramaz, şımarık zengin çocuğu olarak görülmekten de nefret ediyor.
Amenmes Mernep Dağ'ın ölümünden sonra babasına karşı koymaya kadar vardırır mı işi?
Bunu yapacak biri gibi görünmüyor ama iki adamın arasında çatışmanın önlenemez olduğunu söyleyenler de var. Seti'nin sandığının tersine Amenmes eli kolu bağlı oturmuyor. Ağırlığını koymaya, iktidardan payını istemeye iten kararlı gençlerle doldurdu çevresini. Muhbir Mehiye Perramesu'daki kışlaların ayrıntılarını anlatıp çekildi.
''Bu Amenmes etki altına alınabilir birine benziyor.'' dedi Serketa.
''Ben de öyle düşünüyorum ama çok dikkatli olmalıyız. Devletin zirvesine bu kadar yaklaşmışken bir yanlış adım her şeyin sonu olur.'' Tebe dönmeden önce Seti'ye bir nezaket ziyareti yapacağız. Düellonun sonucu ne olursa olsun kazanmak için hem babasına hem de oğluna yatıralım paramızı.
54. Bölüm. Kedi balığı dev gibiydi, tehditkardı. Ondan kurtulmak için derine dalarsa boğulacağını biliyordu Kenhir. Yapacak tek bir şey vardı, canavarın üzerine saldırmak ve onu parçalamak için dişlerini etine geçirmek. İlk lokmasını yutmak üzereyken uyandı mezar katibi, gördüğü kabustan da kurtuldu. Gün kötü başlıyor diye düşündü. Düşünde kedi balığı yemek bir memurun gelip canımı sıkacağı anlamına gelir. Daha da kötü olabilirdi kabus. Kenhir'in kopyaladığı eski bir düşler anahtarına göre düşünde memur olduğunu görmek ölümün yaklaştığına delaletti. Ensesi ağrılı, dili yapış yapış bir akşam önce yazdığı papirüsü koyduğu alçak masanın yanına güçlükle yürüdü mezar katibi. Her zamanki ciddiyetiyle her bir kelimenin olması gereken yerde olup olmadığını görmek için bir kez daha baştan sona okudu elindeki belgeyi. Papirüste Firavun'a hakikat meydanının iki ekibinin de tapınak ve mezar inşaatında ara vermeden çalıştığı, ustabaşı sayesinde bütün güçlüklerin aşıldığı bildiriliyordu. Güçlü Niyut elinde taze süt ve sıcak çöreklerle göründü.
''Bu sabah çok geç kaldınız.
Yiyecek başka şey yok mu?
Sizin yaşınızda fazla kilo almamalı insan. Postacı yarım saatten beri sizi bekliyor.''
''Düşlerim beni hiç yanıltmaz.'' diye omurdandı Kenhir. ''İçeri al onu.''
Elinde Tot'un asası Uputi göründü. ''Firavun'a vereceğin mektup hazır.'' dedi Kenhir. ''Tabii sen kötü haberler getirdin her zamanki gibi.''
''Gerçekten de pek iyi haberlerim yok. Perramesu'da askerlere alarm verilmiş.''
''Savaş mı?''
''Bunu söylemek için çok erken. Suriyeliler ile Filistinliler karışıklık çıkarmaktan hiç vazgeçmedi. Mernep tahta en az Ramses kadar sert olduğunu onlara göstermek zorunda.''
''Kuzeye yalnız gitmeyeceksin umarım.''
''Elimdeki mektup krala yazıldığına göre yanımda korumalar olacak. Endişelenme, mektup gitmesi gereken yere gidecek.''
Panebin yaptığı topaçlar, elleri kolları hareketli tahta askerler, minik timsah ve su aygırları Aperti'yi çok eğlendiriyordu. Yumurcak timsahın ağzını açıp kapamaya bayılıyordu. Daha şimdiden hayvanlardan birkaçını kırmıştı.
''Sana küçük bir tekne vereceğim.'' dedi oğluna. ''O tekneye gözün gibi bakacaksın. Eğer uslu olursan paçavradan bir top yapar oynarız.''
Panep savaş arabasını çeken koşumlu bir ata binmiş binici yapmak da istiyordu. Ama önce oğlunun böyle bir oyuncağı hak etmesi gerekiyordu.
''Kırmak hep ciddi bir kusurdur.'' dedi dev adam sözlerini anlarcasına gözlerini dikmiş dinleyen yumurcağı. ''Ellerinle harikalar yaratabilirsin.''
Ellerinde taze sebze dolu sepetler, lekesiz uabet baba oğlu duygu dolu gözlerle izliyordu. Onun için dünyada daha büyük bir mutluluk olamazdı.
''Fened'in karısıyla uzun uzun konuştum.'' diye açıkladı. ''O da kocasına hiç dayanamıyor. Boşanma konusunda o da kararlı.''
''Köyden ayrılacak mı?''
''Hayır, kalacak. Maalesef bu ayrılıktan çok daha üzücü haberler var.''
Sanki anasının endişesini anlıyormuş gibi babasının sağ baş parmağını minik avucunda sıkmaya çalıştı yumurcak.
Postacıya kalırsa diye sürdürdü Uabe sözlerine, başkentteki seçme birlikleri alarm durumuna geçirmişler.
Büyük Ramses'in Hititlere karşı verdiği Kadeş Savaşı'nın anıları hala herkesin kafasında taptazeydi. O güçlü devletle imzalanmış barış antlaşması delinmemişti. Ama Mısır'ın toprakları ile zenginliklerine göz dikmiş başka saldırgan kavimler yok muydu? Panep daha fazla bilgi alabilmek için doğruca ustabaşının evinin yolunu tuttu. Elinde tepesinde yabancı tanrıça Kadeş'i çırılçıplak, başında bir ay, sol elinde bir yılanla bir aslanın üzerinde ayağa kalkmış gösteren bir sütun taşıyan Aslan Userhat'la karşılaştı. Bu tuhaf tanrıça insanı rahatsız ediyordu.
Bilge kadın bu sütunu köyün ana kapısının karşısına dikmemi istedi diye açıkladı. Heykel bizi dışarıdan gelen şiddete karşı koruyacakmış.
Kuzeyde bir çatışmadan söz etti mi?
Hayır ama yine de önlemlerini almayı yeğliyor. Bana sorarsan iyi kokular almıyorum.
Işık Panep'i karşıladı. Ben de seni arıyordum dedi.
Yoksa savaş mı çıktı?
Haberim yok ama köyü büyüden yararlanarak korumak gerek. Tarihimiz varmış, yılın 7. ayına giriyoruz. 1. Amenofis bayramı da yaklaştı.
Hakikat meydanının kurucusu, loncanın saygıdeğer koruyucusu, portresi boyalı duvarlarda sunak masalarında, sütun ve kirişlerde görünen 1. Amenofis. Dipnot: 1. Amenofis 18. sülalenin 2. firavunu. İsa'dan önce yaklaşık 1551-1524. Anısına düzenlenen şenlikler sırasında tarikatının rahipleri, yani bizzat zanaatkarlar, onu elleri kalçalarının üzerinde, belinde geleneksel peştemal otururken gösteren heykelini taşırlardı.
Benden ne istiyorsun ışık?
Maat'ın tanrısal ışığın babası Ra'nın yanında durduğu gibi, Amenofis'in yanından ayrılmayan anası Ahmes Nefertari'nin heykelini siyaha boyayacaksın. Neşeli Renupe birkaç haftadır üzerinde çalıştığı sedirden heykeli tamamlamak üzere, ona son rengini vermek de sana düşecek.
Panep rahatsız olmuştu. Kraliçeyi neden siyaha boyayacağız?
Çünkü o loncanın ruhani anası ve kara ve verimli toprak gibi bütün yaratıcı imkanların taşıyıcısı.
Dipnot: Mısır anlamına gelen Kemet sözcüğü, Nil'in kabarmasıyla kıyıya vuran kara ve verimli balçığı anımsatmak için kem, siyah kökünden türetilmiştir.
Bize karanlıkların içinde rehberlik eden, hayatın kaynaklarının ışığının parladığı gece göğünün büyüklüğünü gösteren de o.
Başında görkemli bir peruka, üzerinde uzun bir keten elbise, dudaklarında hafif bir tebessüm olan kara kraliçenin elinde ucunda bir nilüfer olan esnek bir asa bulunuyordu. Canlı gibiydi heykel. Panep'te hayranlık uyandırıcı, parlak koyu mavi bir renk vermeyi başarmıştı kraliçeye.
Önün giderek yayılıyor dedi kurtarıcı şet.
Meslektaşların sonunda yetenekli olduğunu kabullenecek.
Kafile yola koyuldu. Yontucular, heykeltıraşlar ellerinde 1. Amenofis ile Kara Kraliçe'nin heykellerini taşıyor, çocuklar neşeli çığlıklar atarak çevrelerinde koşuşturuyorlardı. Kapkara tedbirli davranarak bir kenara çekilmişti. Yeşil maymun da öyle. Heykeller büyük tapınağın girişine karşısına yerleştirildi. Köy halkı çiçek ve meyve sundu 1. Amenofis ile Ahmes Nefertari'ye.
Ataların döneminde dedi bilge kadın, bolluk ve doğruluk hakimdi dünyaya. Diken batmaz, yılan sokmaz, timsah çenelerini kurbanının üzerine kapamazdı. Duvarlar sağlamdı, yıkılmıyordu. Kurucumuz ve anamız bize baş tanrıların döneminde olduğu gibi olma gücü versin. Altın çağın soluğunu üflesinler üzerimize.
Hain de meslektaşlarıyla birlikte kutlamalara katılmış, içini kemiren endişelere rağmen eğleniyor görünmeye çalışıyordu. Eğer Mısır savaşa girerse hakikat meydanının kaderi nice olurdu. Yetkililer kuşkusuz hakikat meydanının ve Krallar Vadisi'nin çevresinde geçit vermez bir güvenlik çemberi oluşturacak, hainin dışarıyla ilişkisini keseceklerdi.
Sonunda zenginliğin keyfini çıkaracağı günler uzaklaşıyor gibiydi. Koruyucuları da savaşın karmaşasında kaybolursa hayatını değiştirmek, varlıklı bir insan olmak için harcadığı bunca çaba boşa gitmiş sayılmayacak mıydı? Belki de bu kadar kötümser olmanın zamanı değildi. General Bey'i her soruna çare bulan biriydi. Bu güç durumdan da yararlanmasını bilirdi belki de. Umudunu kaybetmekle hata yapıyordu hain. Ustabaşının sakladığı sırları açığa çıkarmak için karanlıkta çalışmayı sürdürmeliydi. Gerçeğe ne kadar yaklaşırsa o denli güçlü olacağını biliyordu. Suskun Nefer terasından köyü seyrediyordu. Köy halkı endişelerini unutmuş, kurucu koruyucusunun ve kara kraliçenin bayramını coşkuyla kutluyordu. Pişkin Somun Pay'ın söylediği türküler hemen ağızdan ağıza yayılıyor, kapkara ile öteki köpeklerin gözlerini dikip izledikleri mutfaklardan çıkan ağız sulandırıcı yemeklerin ardı arkası kesilmiyordu. Lekesiz Uabet'in çörekleri alkışlarla karşılandı. Panep'te kupaları insanları sarhoş eden, çakal Unes ile Alatkasa'ya hator rahibelerinin yüzlerini kızartacak öyküler anlattıran kırmızı bir şarap dolduruyordu. Işık sevgiyle sarıldı kocasına. ''Mutlu görünüyorlar.'' diye mırıldandı. ''Yine de köyde kötülüğün kol gezdiğini aklımdan çıkaramıyorum bir türlü. Düşüncelerini okuyarak haini belirleyebilir misin?'' Maalesef hayır, çünkü yılların çalışmasıyla oluşturduğu kalın bir zırhın ardına saklanıyor. Nefer karısının saçlarını okşadı. Güçlüklerin karşısına çıkabilmeyi, bana verilen görevleri yapabilmeyi sadece senin sevgine borçluyum. Sen olmasaydın karanlık yollarda yönünü kaybetmiş zavallı bir yolcudan başka bir şey olamazdım. Ya sen olmasaydın? ''Benden önceki bilge kadınların mirasını üstlenebileceğimi mi sanıyorsun?'' ''Tüm köylüler senin çocuğun Işık. Koşullar ne olursa olsun annelerinden onları tedavi ve teselli etmesini bekliyorlar. Üstelik senin bu büyük ailen çok da inatçı. Ama yaptıkları iş öylesine önemli ki kusurlarından çok üstünlüklerini görmek gerek hepsinin.'' ''Bütün hayatımızı o aileye adadık.'' dedi Işık. Yine de içimizden biri yeminine ihanet etti. O yemini gerçekten de yürekten mi yapmıştı? Dudaklardan çıkan yemin bir kandırmacadan başka şey olmayabilir. Hem yemin eden için hem de karşısındakiler için. Hakikat meydanı her şeyini önüne serdi onun ama o sadece yalanı arıyormuş. Başarısız olur ya da ortadan kaybolursam hakikat meydanının alevinin sönmesine izin verme. ''Aşkımız için Işık devam edeceğine söz ver bana.'' Kocasına öylesine tutkulu öptü ki Nefer bile yıldızlı gecenin korumasında endişelerini unuttu. 27. Ayrımın Sonu Sayfa 334